Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyiden evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ının dedeleri ve nineleri 7. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta Mekke halkının toplanıp Abdülmuttalip dedeye giderek yağmur duvasına çıkmak teklifinde bulundular. O da defalarca çıktıkları halde yağmur yağmadığını söylemişti. Onlar da Peygamberimiz Aleyhisselam için ki biz sürekli nurlar nuru, varlık nuru, güller gülü diyoruz. Onun da yanında getirirsen yağacağı ümidiyle vesile kılalım demişlerdi. Ve hep beraber efendim dedeyle beraber Ebu Kubeys Dağı'na çıkmışlardı. Halk oraya toplanmıştı ve bütün gözler bir yandan dedenin yapacağı duada kulaklar, Resulullah'ın hareketlerinde gözler ve gönüller. Abdülmuttalip dede toplanan halkın önüne geçiyor. Ellerini kaldırıyor. Böyle halk da kaldırıyor. Artık dua etmeye başlıyor Abdülmuttalip dede. Şimdi duayı dikkatli dinlemenizi istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Mekke şirk bir toplum. Müşrikler olarak bunlar Allah'a şirk koşmuşlar. İçlerinde oldukça az İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen tevhidi akideye inananlar var. Oldukça az. Abdülmuttalip dede hakkında farklı rivayetler olmakla birlikte bilmiyoruz tabii tam olarak nedir ne değildir. Ama şu dualarına bakıyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz hayatına bakıyoruz. Öyle önde gelen iyi biri olduğunu görüyoruz. Şimdi hep beraber yapmış olduğu yağmur duasını görelim. Ey ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları ferahlatıp kaldıran Allah'ım. Ey her şeyi bilen, her şeyi gören ve her şeye gücü yeten. Ey her şeyi veren Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. Senin her şeye gücün yeter. Burada toplananlar senin kullarındır ya Rab. Erkek kulların, hanım kulların ve çocuk kulların hepsi birden gelip buraya toplandılar. Bunlar senin hareminin yanında barınıyorlar. Ardı ardına gelen kuraklıktan dolayı her şeyimiz kuruduğu gibi hayvanlarımız da kuruyup telef olmak üzeredir. Bizler hepimiz sana yönelip ve yine sana sığındık Allah'ım. Duamızı kabul buyur. Üzerimizdeki kıtlığı gider. Bize bolluk ve ucuzluk getirecek yağmuru acele yağdır. Yağmur yağdır Allah'ım. Sevgili oğlum, nur yüzlüm hürmetine bize yağmur yağdır Allah'ım. Sevgili oğlum vesilesiyle Allah'ım. Dua bu. Şöyle bir duaya baktığımız zaman, yani burada 2-3-4 tane Allah'ın Esma-i Hüsna'sını kullandığını görüyoruz. Onlar bunu demek biliyorlar. Ondan sonra yani yüce yaratıcının her şeye gücü yettiğini söylüyor. Bunu da burada görüyoruz. Bunları dede söylüyor. Ve bu kaynaklarda var. Oradan aynen aldığını oradan okudum ben size bunu yani. Bunu aynen okudum. Kaynaklardan aldığım bilgidir bu. Ama en sonunda işte birkaç kez demek duaya çıkmışlar, yağmur yağmamış. Şimdi burada sevgili oğlum vesilesiyle Resulullah Aleyhisselam vesile ediyor. Abdülmuttalip dede böyle dua ederken bütün halk da içtenlikle amin diye iltica ettiler. Varlık nuru, o nurlu ellerini yüce dergaha açmış, yağdır, yağmur yağdır Allah'ım diye dua etmiş diyor da. Onun böyle dua ettiğini ve sevgili dedesinin duasına amin dediğini gören halk büyük bir ümitle konuşuyorlar. Nurlar nuru dedesinin duasına amin dedi, hem de yağmur yağdır Allah'ım diye dua etti. Yağmur yağacaktır artık. Yani bir güven bu kadar mı olur? Allah sevdirince oluyor. Aslında biz birilerini sevdiğimizi zannediyoruz. Biz sevmiyoruz. Bizi de sevmiyorlar. Nedir ya? O bizim ifademizdir. Allah sevdiriyor. Allah sevgiye layık gönülleri yan yana getirir, sevdirir. Allah sevdirir. Yoksa Allah sevdirmedikten sonra karşı taraf ne olursa olsun hoşlanırsın belki, o kadar. Sevmek başka bir şeydir. O yüzden sevmek kutsal bir duygudur. İşte Resulullah'ı o kadar seviyorlar ki o da dua edince tamam kesin yağmur yağacak. O kadar seviyorlar. Böyle söylerlerken bir yandan da gökyüzüne bakıyorlar. Hemen yağmur gelecek bir yerden. Gökyüzünde küçücük bir bulut bile yok. Güneş de en yakıcı alevleriyle yeryüzünü kavuruyor. Ama bunlar bakıyorlar havaya, ümitleri çok fazla. O kadar güvenleri var. Nurlar nuru bir yandan dedesinin duasına amin derken bir yandan da içtenlikle dua eder etmez bir anda bulutlanan hava herkesi sevindirdi. Hemen ardından yağmur yağmaya başladı. Üstelik daha bulundukları yerden bile ayrılmamışlardı. Gök yarılıp suyunu boşaltmaya başlamıştı adeta. Öyle ki Mekke Vadisi bereketli sularıyla doluverdi. Onlar da Ebu Kubeys Dağı'ndalar. Bir yandan inmeye çalışıyorlar, bir yandan da neşelenmişler. Herkesi ayrı bayram havası yaşıyor. Nurlar nuruna teşekkürlerini bir bir sıralıyorlar. Sevgi ve muhabbetlerini dile getiriyorlar. Allah senin eksikliğini göstermesin ey Ahmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bize Allah'ın bir lütfusun. Her hayrın vesilesi sensin. Her hayrın vesilesi sensin. Vesilenin vesilesisin sen. Vesilenin vesilesisin sen. Peki ne demek vesile? Yani saye, saye ne demek? Saye, vesile. Yani onun sayesinde oldu. Ondan dolayı oldu. Yani senin sayende şuraya geldim. Senin sayende şunu tanıdım. Senin sayende şunu öğrendim. Senin sayende sahabeleri tanıdım. Senin sayende sevgiyi, aşkı, muhabbeti öğrendim deriz ya, saye budur. Yani vesile bu anlama geliyor. İşte dede ile bu güzel beraberliği yaşıyorlar. Ben ne kadar araştırdımsa, yağmur yağdığı için artık ortada toz, toprak, çamur olur. Çok merak ettim aşağı inerken hangisi eline tuttu, sırtına aldı diye. Orayı bulamadığım için o kısmı sizlerle paylaşamıyorum. Çünkü konuştuğumuz Peygamberimiz Aleyhisselam çocukluğu bile olsa kaynaklarda olmayan şeyi söylemekten Allah'a sığınırız diye buraya bir şey diyemiyorum. Ama işte o yağmur yağıyor. Bir yandan sırılsıklam ıslanıyorlar ama bu sevinç ıslanmasıdır. Saatler günleri, günlerde haftaları kovalarken 2 yıl böylece geçmiş. Doğumundan itibaren sevgili torununun üzerinde titreyen şefkatli dede son 2 yılını onunla beraber yaşamıştı. Hayatının en mutlu ve en anlamlı günlerdi o günler. Şefkatli dede ile Nur torun arasında öyle güçlü ve öyle güzel bir bağ vardı ki görenler hayret ediyorlardı. karşılıklı mükemmel bir iletişim içindeydiler. Dede 80 yaşın üzerindeyken Nur torun sadece 6-8 yaşlarında onun yanında kalmıştı. 2 yıl boyunca çok güzel bir birliktelik oluşturmuşlardı. Şimdi burada yine açmam gereken bir husus var. Açalım inşallah. Dedeler engin bir şefkat abideleri olmalılar. Ama yanlışları gördüklerinde şefkat adına, sevgi adına, muhabbet adına, merhamet adına yanlışlar karşısında sessiz durmamalılar. Şimdi kaynaklarda olsaydı ben öyle de paylaşırdım sizinle. Yani işte Nurlar Nuru şu yanlışı yapıyordu. Dede hemen onu uyardı. Kırmadan, bozmadan derdim. Ama böyle bir sahne yok. Böyle bir yanlış yok. Diğer taraftan dede ne kadar anlayışlı olursa olsun bir çocuğun seviyesine inmesi de mümkün değil. Şimdi gelelim Peygamberimiz tarafındaki Nurlar Nuru, Varlık Nuru, Güller Gülü diyoruz. Dede ile beraber yani en yukarı yaş 8, 6-8 arası, dede 80'in üzerinde. Yani ne yandan bakarsak bakalım, hatta dede için 90 yaş diyenler de var. Yani yuvarlak olarak 80 yaş aşağı yukarı 70-80 yaş arada fark var. Çok büyük farktır bu. Ama öyle bir gönül beraberliği var ki sanki iki arkadaş gibi anlaşıyorlar. Bu gözden kaçmasın. Öyle bir gönül beraberliği var. Bir denklik söz konusu. Yani sürekli dedeyle olan çocuk sıkılmaz mı? Sürekli çocukla olan dede bunalmaz mı? Bunalır. Ama seven insanın sevdiğiyle beraber olması onu sıkmaz. Ona başka bir huzur, başka bir mutluluk verir. Başka bir tat verir. Ben burada böyle yazılar arasında onu hayal ederek baktığımda bunu görüyorum. Tabii bunu görürken de işte artık dedelik yaşa girdik. Bakalım bu dedeyi örnek alacak mıyız? Torun yaşını geçtik, bizden geçti o artık. Ama diğer taraftan gerçekten böyle bir torun yetiştirebilecek miyiz? İşte bunlara bakacağız biz şimdi. Artık sıra buraya gelmiş durumda. Hayırlısı diyelim her birimiz için inşallah. Her günü birbirinden güzel bir sevgi yumağı içinde ancak 2 sene geçmişti ki şefkatli dede hastalanıp yatağa düştü. Sevgili Nur torunu üzerinde titreyen ve artık 82 yaşını geçmiş yaşlı dede şimdi hasta yatağında yatıyor. Bu haliyle bile sevgili torununa çok iyi bakmaları için vasiyette bulunuyordu. Bakacaklarını biliyor, emin bundan ama o sevgisi buna bunu yaptırıyor. Ey benim sevgili oğullarım, sevgili kızlarım, gördüğünüz gibi hastalığım ilerledi ve ölümle karşı karşıya geldim. Ölümü unutmayalım kıymetli dinleyenlerimiz. Ölümü çok analım. Ölümden korkmak yerine ona hazırlık yapalım. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle başkaları ağlarken ölüm bize şeb-i aruz olsun, düğün gecesi gibi olsun. Böyle yaşayamadığımız için ama tabii ki son nefes endişesini taşıyacağız. Dede bunu söylüyor. Allah seni başımızdan eksik etmesin ey sevgili babamız diyorlar. Ne kadar zor konuştuğumu görüyorsunuz. Sözümü kesmeden beni dinleyin diyor. Buyur ey sevgili babamız. Nefesim kesiliyor. Zor nefes alıyorum. Sözlerimi bitiremeyebilirim. Sevgili oğlum, Nur torunum size emanet. Ona kendi çocuklarınızdan çok daha iyi sahip çıkıp bakacaksınız. şefkatli dedesinin ölüm döşeğindeki bu sözlerini dinleyen nurlar nuru gözyaşlarına boğuldu. Ona doğru zoraki bakan dede yine şefkatle sordu. Hangi amcanın yanında kalmak istersin ey gözümün nuru? Varlık nuru gidip Ebu Talip amcası ile Fatıma yengesine sarıldı. Diğer amcalar ve halalar da ileri atıldılar. Biz de varız, biz de varız. Bana geldiğine göre ben alacağım himayeme. Kura çekelim o zaman. Bakın, dikkatinizi çekmek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani babası ölmüş, annesi ölmüş, şimdi de dedesi ölüyor ve bir yetim çocuğa mecburiyetten dolayı sahip çıkmak değil. Bunu 1000 defa söylemek istiyorum ama 1000 defa o kadar programım yok. 1000 defa söylemek istiyorum. Çünkü büyük çoğunluk mecburiyetten sahip çıkıyorlar yetimlere. Millet ne der diye. Hayır. Muhabbetten sahip çıkacağız. Bakın burada o gidiyor Ebu Talip amcasına, Fatıma yengesine sarılıyor. Dede öyle söyleyince. Onlar da biz de varız diyorlar. Ben de istiyorum. O diyor ki bana geldiğine göre ben himayemi alacağım. O zaman kura çekelim diyorlar. Yani ya bizim ev müsait değil. Çocuklar kalabalık. İşte sizde kalsın. Biz ya dışarıdan yardımcı oluruz. Biz parasal destek veririz. Biz giyim kuşam desteği veririz demiyorlar. Hepsi istiyor. İstenen biri olmamız gerekiyor. İstenen biri olursak bizi isteyenler çıkacaktır. İstenen biri olalım ama Allah da bizi isteyecek olanları buna böyle ehil olanlardan eylesin duasını yapalım inşallah hep beraber. Nurlar nurunu paylaşamayan amcalar en sonunda kura çekmeye karar verdiler. Bu durum dedenin çok hoşuna gidiyor. Ölüm döşeğinde olduğu halde hemen oracıkta ve o anda çekilen kura Ebu Talib'e çıkıyor. Allah var Allah. Allah neyi takdir ederse o olur. Sen dedim ben dedim yok. Takdir neyse tecelli odur. Takdir neyse tecelli odur. Burada bunu görüyoruz. Abdülmuttalip dede memnuniyetle tekrar Ebu Talib'e dönüyor. Oğlum ey Ebu Talip buyur ey babam. Ahmet'in Muhammed'in sana emanet sallallahu aleyhi ve sellem. Onu gözümden bile sakınacağım ey sevgili babam diyor. Bundan hiç şüphem yok. Diğerleri durmuyorlar. Biz de buradayız ey sevgili babamız. Kardeşimizi yalnız bırakmayız. O daha çok memnun. Onu sadece Ebu Talib'e değil hepinize emanet ediyorum. Abdülmuttalip dede en zor anında bile sevgili torunu için vasiyetlerde bulundu. Nurlar nuru gözyaşları içinde olanları izliyordu. Çok geçmeden diğerleri gibi o da göçüp gitti bu yalancı dünyadan. Nurlar nuru anne babasının üzerine bir de böylesine değerli olan sevgili dedesini kaybetmenin hüznüyle yanıp kavruldu. Ama yapılacak bir şey yok. Sabretmek gerekiyordu. O da sabretti yine. Hem de herkesten çok. Sabır abidesi olmuştu adeta. Şimdi aklınıza gelebilir ağlamadı mı? Bu ağlamayı ben bir türlü anlayamıyorum. Daha doğrusu ağlayamadığımız için anlayamıyoruz. Ağlasaydık anlardık. Kim ortaya attıysa mesela erkekler ağlamaz diyor. Niye? Ağlaman erkeğin kadını mı var? Acı karşısında, hüzün karşısında ağlarız. Ama asil insanlar ağlarken de asil ağlarlar. Saç baş yolmazlar. ortalığı dağıtmazlar. Böyle hışkırıklarla kıyameti koparmazlar. Hışkırır ama içten içe sessiz gözyaşları ırmak ırmak akıyor Peygamber Aleyhisselam'a. Dağıtmıyor kendini. Bu kadar mı? Şefkatli dedesinin tabutunun peşinden ta kabristana kadar sessizce gözyaşı dökerek gidiyor. Mekke halkıyla hepsi birden bu büyük şahsiyetin cenazesine katılmışlardı. Sevgili dadısı Ummu Eymen başta olmak üzere bütün akrabalar onunla beraberdiler yine. Her biri adım adım onu takip ederek mümkün olduğu kadar yakın olmaya, mümkün olduğu kadar yakın olmaya ve onu yalnız bırakmamaya çalışıyorlardı. 8 yaşına daha yeni giren Nurlar Nuru, bir yandan sessiz gözyaşı dökerken, bir yandan da sevgili dedesinin tabutuna el atıp taşıyanlara destek olmaya çalışıyordu. Sevgili dedesi mezara konarken gözyaşlarını da onun mezarına akıttı. Hatta kitaplar diyor ki dedenin mezarına ilk dede konduktan sonra diyor ilk dökülen o torunun gözyaşları oldu diyor. Abdülmuttalip dede için ağlayan sadece Nurlar Nuru değildi. Bütün herkes ağlıyordu onun ardından. Abdülmuttalip'te de çok iyi bir adamdı çünkü. Nur yumağı, sevgi ve şefkat abidesi, sevgili dedesini de kaybetmişti artık. Daha doğmadan önce 6 yaşında, doğmadan önce babasını, 6 yaşında annesini, şimdi de dedesini kaybetmişti. Ve o daha 8 yaşına yeni girmişti. Rakamları ısrarla tekrarlıyorum. Bugün 8 yaşındaki çocuklara biz ufak tefek iş bile yaptıramıyoruz. 8 yaşa ısrarla vurgu yapıyorum. Şefkatli dede Gülistan'ında 2 sene ancak kalabilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam 6 yaşından 8 yaşına kadar 2 yıl şefkat, sevgi ve merhamet abidesi dedesiyle beraber kalmıştı. Bu dönem içinde öyle örnek bir hayat yaşamıştı ki bütün herkesin hayranlığını kazandığı gibi her geçen gün bu hayranlık arttıkça artıyordu. Dede evinde elinden geldiğince her şeye el atmıştı. Yapsınlar, etsinler, görsünler değil. Yapmalıyım, etmeliyim. Görmeliyim duygu ve fiilleri ön plandaydı. Sadece düşünce ve fikir bazında değil, davranış bazında ortaya koyduğu güzellik her güzelliğin üstündeydi. Sağlam karakter ve disiplin anlayışı o derece üstündü ki Mekke'nin idarecilerinden olan dedesiyle beraber çok ciddi toplantılara katıldığını görmüştük. Hiçbir emeği boşa çıkarmamış, her emeğin hakkını en üst düzeyde vermişti. O çok özel biriydi çünkü. Şimdi tabutta giderken, dedesi ölürken, tabutta giderken, defin yapılırken, yani bu özelliği olmayanın orada kendini dağıtması normaldir. Biz bu özelliklere sahip olamadığımız için kendimizi maalesef dağıtıyoruz. Oysa özel insanları, özellerini özelimize getirebilirsek biz de kendi çapımızda bir özel olur. Ona göre özel bir hayat yaşarız kıymetli dinleyenlerim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim. Abdülmuttalip dede sevgili torununu ancak 2 sene himaye edebildikten sonra ilerlemiş yaşından dolayı Mekke'de 577 yılında vefat ediyor. Şimdi hani vefat sebebi soruluyor ya, herhangi bir hastalığı yok. Yaşından vefat ediyor. O gün Hacun denen kabristan, bugün Makber-i Mualla dediğimiz kabristan. Oraya defnediliyor. Bu arada şu rivayeti paylaşayım sizinle. Bazı kaynaklarda onun vefat yaşını 80, 82, 88, 95, 110, 120 ya da 140 şeklinde rivayetlerde vardır. Ancak bizim kanaatimiz 82-83 civarıdır. En doğrusunu Allah bilir. Şimdi hac ve umre ziyaretleri için gidildiği zaman Mekke'de Makber-i Mualla, Cennetül Mualla işte kullanılıyor. Kabristan ziyareti yapılıyor. Hatice annemizin de metfun bulunduğu kabristanın Hatice annemizin arka tarafında yatıyor. Az ilerisinde Abdülmuttalip dedenin kabri oradadır. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Bir daha gidince öyle görmüş olursunuz diye söyleyeyim. Yıllar sonra peygamberimize peygamberlik döneminde yani peygamberimiz aleyhisselama sevgili dedesinin ölümünü hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda şöyle cevap verecekti. Evet, ben o zaman 8 yaşındaydım. Şimdi Abdülmuttalip dede sıradan bir dede değildi. Sıradan bir lider değildi. O yüzden biraz daha açayım onu. Vefat etti. Mekkeliler onun cenazesini ona olan hürmetinden dolayı sidir ağacının yapraklarıyla yıkamışlardı. Suya onu karıştırıyorlar. O zamana kadar hiçbir ölünün cenazesi bu şekilde yıkanmamıştı. İleride peygamberimiz kendi kızlara vefat ettikçe sidir ağacının yapraklarını katın diyecektir. Bu ayrı bir özelliği var bunun. Hem güzel koku veriyor bu, hem de özene bezene daha güzel yıkanıyor ölü. Bir tek Abdülmuttalip dedeye bunu yapmışlar. Çünkü gerçekten büyük bir liderdi. Halkı derleyip toparlayan bir zattı bu. Abdülmuttalip dedenin ölümüne Mekke halkı da çok üzülmüş. Mekke çarşısı mateminden dolayı günlerce kapalı kalmıştı. Halk onun cenazesini büyük bir saygıyla elleri üstünde taşıdıktan sonra kabristana götürmüşlerdi. Abdülmuttalip dede ölümünden sonra evlatlarına miras olarak az bir mal bırakabilmişti. Çünkü malları hayatının son dönemlerine doğru oldukça azalmıştı. Kureyş'in en güzel yüzlüsü, uzun boylusu, yumuşak huylusu, en cömertiydi. Aynı zamanda insanlara zararı dokunacak hususlardan en çok uzak duranıydı. Vefat edinceye kadar Kureyş'in efendisi olmuştur. Bu ifadelerde kaynaklarımızda aynen geçiyor. Üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli, dirayetli bir insan olduğu gibi aynı zamanda adil bir idareci, bir reisti. Dedenin özellikleri çok. Hira Dağı'nda Resulullah Aleyhisselam'a peygamberlik öncesi inzivaya çekildiğini biliyoruz. Hira Dağı'ndaki ilk inzivayı bir rivayette Kusay, bir rivayette Abdülmuttalip dede başlatmıştır. Ama Abdülmuttalip dede zaman zaman Hira Dağı'na inzivaya çekilirdi. Bilgisi kaynaklarımızda var. Onun için çok farklı kaynaklarda tanıtıcı, tasvir edici ifadeler de var. Yakışıklılığı, güzelliği, kabiliyeti, dirayeti, heybeti, hitabeti, idareciliği, teslimiyeti ve daha birçok hususiyetiyle tarihin örnek simalarından biridir. Yaşayış ve tavrıyla, ahlakı ve duruşuyla Mekkeliler ona ikinci İbrahim derlerdi. Ya, ikinci İbrahim. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir ifade. İkinci İbrahim. Resulullah Aleyhisselam'ın çocukluk devresinde onunla beraber bulunmuştu. Resulullah'ı çok sevmenin yanında ona kol kanat germesiyle de meşhur olmuştur. İşte bundan dolayıdır ki istisnasız bütün Müslümanlar onu çok iyi tanır ve çok da severler. Şimdi siz bana cevap veremiyorsunuz ama ben bir soru sormuş olayım. Abdülmuttalip dedeyi sevmeyeniniz var mı? Yoktur. Resulullah'a bağrına basan bir mübarek dededir. Evet. Abdülmuttalip dedeyi anlatırken dedeleri ayrı, nineleri ayrı işliyoruz malum. Fakat bu dedenin hanımlarından biri olan Fatıma nine hakkında da pek fazla malumatımız yoktur. O yüzden nasıl bir aile hayat yaşadılar bilemiyoruz. Ve hemen zaman kaybetmeden bir dede, bir nene daha görelim. Bu programa sığdıralım inşallah. Baba tarafından dede ile nenesini gördük. Baba tarafından dedesi Abdülmuttalip, ninesi Fatıma. Anne tarafından dedesi Vehb bin Abdümenaf, ninesi Berre. Bunlar da bakalım kimmiş bunlar? Resulullah Aleyhisselam'ın dedeleri ve nineleri girişinde baştan ifade ettiğimiz, şimdi bir kez daha ifade ediyorum. Anne tarafından dedesi adı Vehb, annesinin adı Berre. Mekke'de doğup yine Mekke'de vefat eden Vehb dede hakkında malumat yok denecek kadar azdır. Vehb. Bazen telaffuzda bu radyo olduğu için anlaşılmayabilir isim ne kelime kullanıyorum diye. Amine anneyi görürken Vehb'in kızı Amine diye görürüz ya. Vehb'in kızı Amine. İşte Vehb, Vehb dede. Şeref ve asalet bakımından Mekke'de oldukça itibar gören birisi hakkı. Bu şekilde rivayet var. Zühre oğlanın lideri bu Vehb dede. Vehb dedenin babası Abdümenaf, efendim bir başka Abdümenaf'la beraber iki Menaf diye tanınan böyle önde gelen zatlar olduğunun bilgisi dışında onlar hakkında malumat yok. Ancak Vehb dedenin bu yönüyle ihsan ve ikram konusunda eli açık, cömert ve saygın bir ailenin bir ferdi olduğunu bunlar ortaya koymuş oluyor bu bilgiler. Peygamberimiz Aleyhisselam anne tarafından dedesi olan Vehb bin Abdümenaf ile görüşememiştir. Kaynaklar bu konuda bunu net söylüyor. Vehb dede çok erken bir tarihte vefat etmişti çünkü. Bundan dolayı Abdülmuttalip dede Amine validemizin amcası Uhib'den istemişti oğlu Abdullah Amine'yi. Bu annesi kısmında inşallah göreceğiz. Vehb dede yaşadığı dönemde Mekke ve civarında hep saygınlığı olmuş, kendinden sonra bile adından hep bahsettirmiştir. Onun şeref ve saygınlığını şair bile şöyle dile getirmiş. Ey Vehb, ey Zühre oğullarının saygıdeğer ve şerefli evladı, tertemiz bir soy ve namuslu bir anneyle bütün Kilaf ve Mürre oğulların efendisi oldun. Böyle şeyler ifade etmişler. Vehb dedenin efendim üç kardeşi olduğunu görüyoruz ama bunlar hakkında malumat olmadığı için bu konulara girmiyoruz. Aynı zamanda Abdülmuttalip dedenin 5 evliliğini biliyoruz fakat Vehb dedenin kaç evli olduğunu bilmiyoruz ama Amine anneden dolayı efendim Berre binti Abdülüzzah ile evli olduğunu biliyoruz. Çünkü Amine anne Vehb ile Berre'nin kızıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarının ayrıntılarını paylaşırken bunları da annesi ve dayıları başlığı altında bazılarını göreceğiz. Yani bunlar annesinin kardeşleri olarak bunları görürken ne anlama geliyor? Dayı anlamına geliyor. Yeri gelmişken kısa değinip geçeyim çünkü dayılara burada girmeyeceğiz. Peygamberimizin genelde dayıları bilinmiyor. Ama iki tane dayısı var Resulullah Aleyhisselam'ın. İnşallah dayılarına sıra gelince onu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir de kısaca Berre nineye bakalım. Efendim Mekke'de doğmuş, Mekke'de vefat etmiş Berre nine hakkında hiç malumat yok denecek kadar az. Berre nine hakkında. Sadece Resulullah'ın ninesi olması onun ismini ölümsüzleştirmiştir. ninesi olduğu için o sebeple bunun da ismi ölümsüz Berre'nin. Berre ninenin Abdullah adlı bir kardeşiyle Amine adlı bir kızı biliniyordu. Vehb dede kısmında geçtiği gibi onun iki oğlu bir kız da vardı. Kızını burada görüyoruz. Kim? Amine anne. Şimdi efendim, Berre nine hakkında bilgi veren kaynaklarda sadece bir kız olduğunu, onun da Amine ismini taşıdığını belirtiyor kitaplarımız. Malum olduğu üzere bu hanım sevgili peygamberimizin öz annesi Berre. Amine, onun annesi Berre. Muhtemelen dayıları olarak bilinen diğer iki erkek ismi Vehb dedenin başka hanımlarından olmalıdır. Bunu ileride dayılar kısmında açacağım ama burada söylemek durumundayım. Aklınıza şu gelebilir. Peygamber Efendimizin annesi Amine'nin erkek ve kız kardeşleri yok idi. Bu nettir. Annesinde bunu açacağız biraz. Peki dayılar nereden çıkıyor? Dayılar işte onu diğer hanımlardan olanlar aleyhisselama dayı olmuş oluyor. Berre'nin hayatı hakkında malumata ne yazık ki pek sahip değiliz. Ne zaman doğduğunu ve ne zaman nerede vefat ettiğini bilemiyoruz. Muhtemelen hepsi Mekke'de olmuştur. Peygamberimiz aleyhisselam ile görüşüp görüşmediğini net olarak bilmiyoruz. Hiçbir kayıt yok. Görüşmüş diyemiyoruz, görüşmemiş diyemiyoruz. Ama eldeki mevcut siyer ve sahabe kaynaklarına adı geçmediği için yaklaşım böyle. Peygamberimiz aleyhisselamın doğumundan önce vefat etme ihtimali yüksektir efendim. Peygamberimiz aleyhisselamın dedeleri ve nineleri konusunu ayrı ayrı anlatmak istemiyorduk. Şimdi bir değerlendirme yapacağım kıymetli dinleyenlerim. Çok önemli bir değerlendirme yapacağım inşallah. Yani dedesi şöyleydi, ninesi böyleydi, öbür dedesi böyle, diğer ninesi böyle, ayrı ayrı anlatmak istemiyordum. Hedefimiz bütün çalışmayı bir aile bütünlüğü içinde vermekti. Ancak gördüğünüz gibi hepinizin iki tarafında dede ile ninenin ortak aile hayatları kaynaklarımızda kayıtlı değil. Böyle olmadığı için de onları bilemiyoruz. Biz de ister istemez herkesin yaptığı gibi bu geleneğe uyduk ve dedesi şöyledir, ninesi böyle diye anlatmaya çalıştık. Şu ana kadar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları, baba tarafından akrabaları Gülistan'ın dedeler, nineler kısmını görmüş olduk. Bunlar arasında en öne çıkan ve hepinizin çok iyi tanıdığı, bildiği Abdülmuttalip dede hakkında geniş malumat verdik. Şimdi bunları özetlerken farklı bir iletişim yöntemlerini, Peygamber Aleyhisselam'la aralarındaki bağlarını biraz daha geniş boyutta sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam peygamberlik görevi kendisine verildiği zaman amcalarından 4 tanesi hayattaydı. Halalarından biri Risaletin ilk günlerinde, biri ilk yılında ölmüş, onlara geçtik, 4 halası hayattaydı. Peki bu babasıyla beraber 13 erkek ev var, 6 hanım var. Babayı çıktık, ölenleri çıktık. Dede peygamberimizle beraber iken, şimdi dikkat edin, önemli bir ifade kullanacağım. Bazı amcalar peygamberimizden sonra doğmuşlardır. Ve bunlar peygamberimizden sonra doğmalarına rağmen ona peygamberlik verilmeden vefat etmişlerdi. Yani peygamberimiz muhtemelen dede evindeyken bu amcalarıyla oyun oynamıştır. Bunlarla beraber olmuştur. Bu kaçınılmazdır ama ben şimdi isim veremiyorum. Mesela Hamza amca ile Abbas amca vereyim madem öyle. En meşhur bunlardır. Bunların ikisi peygamberimizden biri 2 yaş, biri 3 yaş büyükler. Yani beraber büyüyorlar demektir bu yani. 2 yaş, 3 yaş ne anlama geliyor? Düşünün. Bu kadar büyükler. Ve onlar beraber oyunlar oynamışlardır. Bazı kaynaklarda mesela Peygamberimiz doğduğunda yanına giderken Abbas amca da götürülmüş. 2,5-3 yaşında var yok çocuk işte böyle. Demişler ki işte yeğenini öp, kardeşini öp diye o onu öpmüş Abbas amca. İleriki yıllarda hep böyle o da hani onu hatırlıyor musun diye soruyorlar. Bana çok anlatıldığı için öğrendim diyor. Yani hatırlayamıyorum. Çocuk 2,5-3 yaşında ne hatırlayacak? Yani bunlar var kıymetli dinleyenlerim. Mesela şimdi siz kendi ailenizden birinin hayat hikayesini yazmış olsanız, şimdi bugün o kadar fotoğraflar çekiliyor, o kadar elimizde belgelerimiz var. Yemekte bile fotoğraf çekiyoruz, bayramda, düğünde fotoğraf çekiniyoruz. Elimizde var. Bir aileyi yazdığınız zaman bütün aile fertlerini tek tek yazabilir miyiz? Mümkün değil. İşte bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedesiyle, özellikle Abdülmuttalip dedesiyle olan beraberliğin bilemiyorum tabii ama %70-80'i kayıtlara geçmiş. Paylaşmaya çalıştım. Ancak ninesiyle kayıtlara geçen tek bir tablo bulamadığımı söyledim. Bu dede evindeyken Peygamber Aleyhisselam'ın dedenin çocukları yani amcaları, halaları onlarla bazılarla yakın yaşta olduğu için yani güzel bir beraberlik içinde bulundukları Abdülmuttalip dedenin tavrından anlaşılıyor. Ve sürekli onlarla o beraberliği esnasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerine çok düştüğü için Abdülmuttalip dede onu koruyup kolladığı için benim çok dikkatimi çekiyor. Diğer amcalar, halalar Peygamberimize karşı bir tavır takılmıyorlar. Şimdi ileride göreceğiz. Amcanın yanındayken Peygamberimiz neler yaşadı? Şimdi hepiniz şöyle dinlediniz, çok okudunuz. İşte amcası Ebu Talip, işte yengesi Fatıma binti Esed ona çok özel muamele ederlerdi. Kendi çocuklarınıza edilmez, ona yedirirlerdi. Önce ona bakarlardı. Önce o. Şimdi ben orada bunu söyleyeceğim bir daha. Çünkü çok önemli. Çocuklarımız arasında paylaşımı kaybettik. Çocuklar birbirini şiddetli bir şekilde kıskanmaya başladılar. Ve aralarında bir şey paylaşamıyorsunuz. Bir pastayı, böreği, çöreği iki beş parçaya bölsen onunki büyük oldu, benimki küçük oldu diye kavga ederler. Bir oyuncağı, bu oyuncak senin, bu oyuncak senin dersin, ben onu istiyorum der çocuk. Mesela bunları yaşarlar bugün, bunları yaşıyoruz. Peygamberimiz amca evinde çocuklar var. Şimdi hep buna yedirsinler. Evde amcayla yenge yokken bu çocuklar peygambere zarar verebilirler. Bunu düşünmek zorundayız. Ama orada her yaşta örnek olan Peygamberimiz Aleyhisselam orada da çok farklı örnektir kıymetli dinleyenlerimiz. Kendisine bir lokma verildiğinde, bir şey verildiğinde bir parçayı kendi alır, bir parçayı amcası çocuğuna verirdi. Yani küçükken paylaşırdı. Bunu dedesinden, önce süt annesinden. Süt anne kısmını ayrıca göreceğiz. Onu inşallah genişçe açacağım. Anne kısmını genişçe açacağım. Ben dedesinden başladım. Yaş büyüklerinden gidiyorum. Şimdi paylaşmayı çocuğa öğretmek gerekiyor. Tabii Allah'ın da yarattığı farklı durumlar var. Paylaşmayı öğrendiği zaman çocuk paylaştırmayı da öğrenecektir adaletli olarak. Bunu görürüz Resulullah'ın hayatında. Süt anne evinde aldı bunu. Öz anne, Amine anne evinde aldı. Dede evinde aldı. Şimdi amca evine sıra gelecek. Paylaşmayı bildiği için, paylaştığı için efendim çok seviliyor, çok sayılıyor. Kendine isteyen, menfaatçi, kaprisi bir duruşu olmadığı için sürekli eller üzerinde tutuluyordu. Bu Abdülmuttalip dedenin ve kayıtlara geçmese de Fatıma ninenin bunu nasıl eğittiğine ilişkin bir elimizde belgedir bu. Hani çok güzel bir kuş görürüz. Ay şu kuşa bak ne güzel. Çık çık ötüyor. Güzel bir kuş. Hayran kalırız. Ne güzel, ne güzel deyip dururuz. Güzel bir kedi görürüz. Bize şöyle mıyışarak bakar. Ay ne güzel kedi deriz. Ama nedense ya Rabbi bu kuşu ne güzel yaratmışsın. Çoğumuz düşünmeyiz. Güzeli görürüz. Güzeli var edeni göremezsek bu güzellik olmaz. Güzeli göreceğiz. Güzeli var edeni unutmayacağız. Ben bundan yola çıkarak Resulullah Aleyhisselam süt annesinden çok şey aldığını gördüğümü söyledim. Annesinden çok şey aldığını gördüğümü söyledim. Dedesinden çok şey aldığını gördüğümü söyledim. E şimdi yani tabir yerinde ise nasıl diyelim? Süt anne okulu, Amine anne okulu, Abdülmuttalip dede okulu. E bu çocuk 3 okul okumuş. Yani aile böyle bir eğitim kurumu haline gelirse ve çocuklara verilmesi gerekenler zamanında verilirse işte böyle güzel sonuç ortaya çıkar. Ama her birimiz sadece bunları dinliyoruz, gıpta ediyoruz. Maşallah ne güzel yapmışlar, ne güzel yaşamışlar diyoruz. Ancak ne çocuklarımızı böyle eğitebiliyoruz ne de onlara bir şeyler vermek için gerçekten ciddi bir gayret sarf edemiyoruz. Bu vesileyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedeleri ve nineleri bölümünü burada noktalarken kıymetli dinleyenlerim, bu bölümü burada noktalarken biz de dede isek, nine isek, çocuklarımıza, torunlarımıza şefkatle muamele edelim, sevgiyle yaklaşalım. Yok, torunsak, çocuksak dinleyen dedelerimizi, ninelerimizi sayalım, hürmetle yaklaşalım, saygıyla yaklaşalım. Eğer böyle olursa bu program yararlı olur. Aksi halde ben anlattım, siz dinlediniz, program bitti, böyle kalır. Orada kalmasını istemiyorum. Hepimizin hayatına en güzel bir şekilde yansıması dileğiyle bu programa burada noktayı koyarken yeni bir programla haftaya yine sizinle beraber olmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.